siyaset tabana indikçe daha da güzelleşiyor, şekilleniyor. Yani.
Makamlar gelir geçer, yükselirsin, alçalırsın.
Yani Giresun şekilleniyor ve değişiyor. Giresun için ne üretebiliriz? Herkes kendi zaviyesinden olaya bakıyor. Doğru olan neyse onu seslendiriyor. Bir yakalayacağımız, bir lider yakalamışız aynı dönemde.
Aslında siyaseten önemli bir şey bu.
Bir şeyler yapıp da iz bırakabiliyorsanız kalıcı oluyorsunuz.
AK Parti'nin kuruluşundan itibaren aslında sistemin içinde olan birisiniz.
Ama o geceyi, o seçim gecesini ne kadar başarabilir, ne kadar başarabilirsek.
İlk seçimlerdeki motivasyonunuz, aldığınız o geceyi hatırlıyor musunuz?
1 kilometre yolu Anadolu'daki 20-30 kilometre yolla maliyet aynı çıkıyor.
Aytekin abi şu anda herhalde Giresun'u manzara olarak en iyi gören yerde diyebilir miyiz?
Evet.
Yani yerdeyiz.
Şu anda Giresun'un batı tarafını, batı yakasını görüyoruz. Bu anıt ağaçların, çınarların arasında kaledeyiz. Kale aslında şehrin merkezi diyebiliriz. Niye merkezi? Kurulduğu yer çünkü kaleyi.
Şehri muhafaza etmek için aslında değil mi? Tarihler
tabii,
öncesinde.
Burayı milattan önce 3500'lü yıllara kadar uzanan bir tarihi var. Ve o tarihlerde işte kale şehirler. Şehir kuruluyor. Bize anlatılanlar, tarihçi arkadaşlarımızın da yapmış olduğu çalışmalar. Kalenin çevresinde esnaflarla işte devam eden, oluşan bir toplumsal hayat var. Ama milattan önce ta arkeolojik çok eski dönemlere ulaşan, hatta 1. Roma dönemlerine, mitolojik dönemlere ulaşan bir tarihten bahsediyorlar. Tabii kalenin çevresinde bu batı tarafında kale mahallesi oluşuyor. Bir de bu tarafımız var, doğu tarafımız. Doğu tarafımızda da yine işte güneyle birlikte doğu tarafında Lonca Mahallesi diye bir mahalle oluşuyor. Tarihi kayıtlara göre ön tarafta kuzey deniz, direkt denize bakıyor böyle.
Koruma alanı orası.
Koruma alanı. Evet. Bir de tabii çok ilginçtir. Şimdi kale aslında hala bakir ve ne olduğunu bilmiyoruz. Burası çok ilginç.
Süreçte çıkacak yavaş yavaş.
Tabii. Şimdi aslında böyle zaman zaman da çıksın istiyoruz. Hani burada takım kazılar, çalışmalar yapılsa aslında bu kalenin içerisinde saldırı anında esnafın, vatandaşın kaleye sığınabildikleri böyle ilginç gizli geçitlerin olduğu söyleniyor değil. Vaka onlar da var yani bazı yerlerde ama tam böyle açılmış değil.
Evet.
Muhtemelen çok ilginç şeyler çıkar buradan.
Şimdi Giresun aslında Türkiye'nin çok özel yerlerinden bir tanesi. Karadeniz sahil şeridinde önemli bir sahil boyunu kapsayan ama aynı zamanda turizmde de o kadar güçlü olan. Bununla birlikte işte yerel ürünlerinde de bakıldığında markalaşmış.
Farklı bir şeyi var yani tarzı var. Bize...
Yani Giresun denildiğinde kulağa çok hoş geliyor.
Evet. Yani aslında ismiyle beraber farklı olan istisnai bir şehir. Aslında işin özü de bu. Ama çok ilginçtir. Bize buna bütün Karadeniz şehirlerimiz dahildir. Aslında her şehrin kendine özgü bir takım özellikleri var ama hep biz Karadeniz başlığı altında genelde tarif ediliyor.
Evet.
Ben biraz bunu böyle ayırmaya çalışıyorum. Niye? Bize kültürel ve yaşam özellikleri sosyolojik olarak en yakın ilimiz Ordu biliyorsunuz. Belki Türkiye'deki en yakın illeri birbirine.
Evet.
Kültürel olarak da birbirimize benzeşiriz.
Ortak havalimanınız da var.
Tabii ortak havalimanımız da var. Ama bir özellik var. Biz o tabandaki kültürde bile birbirimize çok benzememize rağmen
ayrışan yerlerimiz
var. Nedir onlar? Bazen yemeklerimizde, bazen mimarimizde, bazen folklorumuzda, türkülerimizde böyle işte kendine özgü bir şehrin bir kimliği var.
Evet.
Ve bu kimlik zamanla böyle otura otura böyle gelmiş insanların böyle türkülere ekledikleriyle işte şiirleriyle, edebiyatıyla, spor tarihiyle, mimarisiyle, yemekleriyle efendim. Tabii coğrafyası zaten tamamen kendine özgü. Onlara baktığımız zaman aslında şunu görüyorsun. Niye biz sadece Karadeniz başlığı altında tanıtıyoruz ki şehri? Her şehrin kendine göre bir kimliği var.
Mesela İtalya, Roma ayrı bir.
Tabii.
Kültürel olay. Venedik
yani doğru.
Ayrı.
İtalya deyince şimdi Venedik'i ayrı tarif ediyorsunuz. Evet. Roma'yı ayrı tarif
Hatta
ediyorsunuz.
Hatta şöyle
yani.
Aytekin abi yani oralara turizmle ilgili bir gezi planlayacağınız zaman eğer moda ile ilgili bir şey yapacaksanız Milano'ya gidiyorsunuz. Daha böyle biraz romantik durumlar falan hani Roma veya Venedik arasında
evet.
kalıyorsunuz. Gidiyorsunuz
evet.
geliyorsunuz.
Her şehre de aslında böyle Roma deyince ya da Venedik deyince kafanızda bir şey canlanıyor. Aslında bizim de şehirlerimizi böyle genel bir tarif dışında özel özelde kendi kültürel, kendi sosyolojik coğrafi yapılarıyla tarif etmeye kalksak o kimlik böyle ulusalda da uluslararasında da böyle biraz daha belirginleşir diye düşünüyorum.
Evet.
Bence bunun için ben böyle şey yapmaya çalışıyorum. Bilhassa en belirgin olanlarımız nedir? Mesela ada. Şimdi Karadeniz'in tek yaşanabilir adası. Yaklaşık 40 dönümlük bir alan. İçerisinde bir tarih var aslında. Orada bir kazı da var, devam ediyor. Böyle ilginç, işte biraz önce dediğim mitolojik dönemlere ait böyle bir geçmiş var yani orada.
Ben bugün bunu tweet attım ama bir kez daha söylemek isterim müsaadenizle. Ben Sayın Kültür Bakanımızdan rica ediyorum ki kendisinin de bu konulara çok eğildiğini ve ülkeye sürekli böyle turizmle ilgili yeni alanlar kazandırmak istediğini de biliyorum. Kesinlikle bir Karadeniz ziyaretinde, seyahatinde buraya mutlaka uğraması lazım.
Geldi.
Geldi mi?
Geldi,
o zaman
geldi.
Çok özür dilerim.
Yani Sayın Bakanımız da geldi, Bakan Yardımcımız da geldi.
Adaya çıktılar yani.
Çıkarttık.
Süper ya.
Sağ olsun. Bizi de kırmadı. Ben geçen yıl kendisinden özellikle dedik ki Giresun'da sizi bir adaya götürelim. Ama o da kırmadı bütün yoğunluğuna rağmen. Geldi, adayı gezdi. Yani adanın gerçekten o yapısını gördü. Bir de tabii orada bir kültür var. Bir geçmiş var. Bir de doğal da bir güzellik var tabii.
Evet,
yani.
Muhteşem ya.
Çok ilginç bir, farklı bir iklimi.
Kültür sanat müzesi olabilir orası yani. Karadeniz'in tek kültür
yani sanat müzesi. Yani bence de aslında en iyi noktalardan birisi. Ama tabii orada bizim Giresun için de böyle yani. Belki diğer şehirlerimizde böyle ama zaten bu anlamda belki pazarlayacağımız çok iş var. Hepsi bakir bir durumda bekliyor. Ama pazarlayamıyoruz. Niye? Çünkü turizmle alakalı altyapımız yeterli değil. Onlar da şimdi zamanla böyle tamamlanarak gidiyor. Tabii yatırımcıyı bir taraftan teşvik etmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş 5 yıldızlı oteller kurulmaya başlandı.
Siz hani siyasete nasıl başladınız? Bir merak var mıydı çocukluktan? Okulda nasıl bir öğrenciydin? Bunların hepsine geleceğim. Evet. Çünkü sizin dönem arkadaşlarınız da var. Yani siz bayağı popüler bir ekip olarak hep birbiriniz bir yerlere dağılmışsınız yani.
Ya o çok doğru. Bayağı bir dönem arkadaşımız var. Herhalde biraz da bu AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın o çıkış dönemine de denk gelmiş olmamızdan dolayı böyle yoğun bir şekilde siyasete de olan ilgimiz herhalde. Bir taraftan da tabii belki yüzyılda bir yakalayacağımız bir lider yakalamışız aynı dönemde. Peşine takıldık, gülüyoruz ya. Yani bu saatte tabii bizim için aslında şans mı diyelim, kader mi diyelim ama sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yaptıklarıyla biz de bakıyoruz, takip ediyoruz. Ne yapıyor, oradan yürümeye çalışıyoruz. Tabii bizim arkadaşlarımız da o döneme hep beraber denk geldiğimiz için var birçok yerde arkadaşımız.
Kimler var mesela? Bir Hilmi Türkmen var Üsküdar
Belediye Başkanı. Hilmi Bey var, yine Zeytinburnu'da Ömer Başkan var.
Derya Hanım var.
Derya Hanım var.
Aile
İsmail
Bakanı.
Bey var, yardımcısı. Hı. Yani böyle bürokraside, siyaset milletvekili arkadaşlarımızdan var yine. Hem Giresun'da hem diğer bölgelerde.
Bir WhatsApp grubunuz falan da var mı böyle o okul döneminden?
Okul kadar? Döneminden var. Fakülteden. İstanbul Hukuk'tan var. Bir
arada bir yazışıyor var. Musunuz yoksa?
Tabii tabii. Ben biraz ihmal ediyorum onu ama yazışıyoruz. Ben en azından takip etmeye çalışıyorum arkadaşlarımızı. Sayı çoktu zaten orada biliyorsunuz üniversite yıllarında.
Bir de özel bir dönem ya.
Çok özel bir dönem. Tabii biz o dönemlerde okulun son yıllarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk İstanbul Belediye Başkanı seçildiği yıllara denk geldik. Orada tabii bu siyasete olan ilgimiz oradan yürüdü gitti yani.
Başkanım siz burayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden devraldınız. Aslında siyaseten önemli bir şey bu.
Yani bu Türkiye'de iki il olduk biz. Birisi Zonguldak, birisi Giresun. Son 2019 seçimlerinde.
Bir de biraz da şey böyle kıl payı, bıçak sırtı mı denir?
Tabii. Yani? Bizim burada tabii yarış hep böyle heyecanlı olur. Böyle hep
yani Giresun cepte bir yer değil aslında.
Olur. Yok. Tabii burada insanımızın tercihi tabii bazen Sol Parti, bazen Cumhur İttifakı diyelim. Bu şekilde devam eden bir yarış düzeni var. Geçmişte de aslında biraz böyle. Yani bu mesele bir de seçimler geliyor. Seçim kendi düzeni içerisinde bir yarışa giriyorsunuz. Yani o ayrı bir olay. Ama bir şeyler yapıp da iz bırakabiliyorsanız kalıcı oluyorsunuz. Ama işte geldik, başkanlık yaptık, geçti. Dönem bitiyor nihayetinde, fark eden bir şey olmuyor. Ben biraz hani ne derler, biraz bir şeyler böyle hizmet biriktirmeye çalışıyorum. Ne yapmışız? Bak şunu da şu zamanda yapmışız diyebilmek bence önemli.
Evet.
Çünkü bizim şehrimiz, biz büyük şehir değiliz. Hemen hemen burada birçok insan birbirini tanır. Yani bugün bir cenaze varsa şehrin birçok bölgesinde onu biliriz. Ona gitmeye çalışırsın. Akşam bir yerde bir düğün varsa birçoğuna işte yetişmeye çalışırsın. Böyle bir sistem içerisinde tabii herkesin birbirini tanıdığı yerde bir belediye başkanı olarak şu işi de yaptık diyebilmek de ayrıca özel ve anlamlı yani. Çünkü burada doğduk, burada yaşadık. Ben Aksu bölgesinde çocukluğum geçti. Şimdi tabii herkesin çocukluğu güzel olduğu gibi benimki de güzeldi. Adanın tam karşısında, tabii adanın tam karşısında o denizle, efendim mahalle arasında gidip gelen, işte okul yıllarında Giresun'da böyle yoğun bir şekilde yaşadığım bir şehir. Ve bu yaşadığın şehre bir süre sonra, yıllar sonra geldi, bir hizmet etme imkanı doğdu. Bir de Giresun Belediye Başkanısın yani. Onun da tabii bir onur olduğum bir makam yani bu. Ama bir şeyler bırakabildiğin zaman aslında o yapılanlarla birlikte taşlandırıyorsun olayı.
Siz şimdi bizim tabii çok yaşayamayacağımız heyecanları yaşıyorsunuz. Mesela seçim gecesi.
Evet. Bizim seçim çok ilginçti yalnız.
İnsanın kalbi falan durur ya heyecandan.
Tabii,
yani.
O akşam şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin de tabii şeyler yakın bizde.
Binalar.
Binalar yakın. Şimdi seçim bir gidip bir geliyor. Şimdi bakıyorsun bir öbür taraf seviniyor. Bakayım bir bizim taraf seviniyor.
Çekmek lazımmış aslında o geceyi ya, var ya.
Muhtemelen vardır ama.
2024'te biz çekelim ya.
İyi olur.
Yine çekişme
ama olur. 2024'te inşallah o kadar çekişme yaşamayacağız. Yani erkenden belirleyeceğiz sonucu.
Vallahi yaşayıp göreceğiz artık yani.
İnşallah.
Siz ne hissettiniz seçim bitti denildiğinde?
Ya şöyle tabii.
İlk duygularınız
çok,
neydi?
Çok özel, çok farklı bir an ama o tabii o işte gidip geliyor falan. Bir müddet sonra tabii o psikolojiye de çok kolay giremiyorsun. Yani zamana da bırakıyorsun. Burada seçimin değişmesi demek aslında bizim yapacağımız işlerin de bir anlamda bir fırsattır dediğin bir an. Evet. Yani o psikoloji sana yansıyor. Bir de tabii nedir? Bir yük. Tabii onun da bir sorumluluğu ve ağırlığı var.
Vebal yani.
O vebal yani. Onu hissediyorsun. Bir süre sonra bak bir şey hissettim ben, onu söylemekte beis yok. Adil olmak zorundasın. Bir kere bu kesin. Ha de ki her şeyi doğru mu yapıyorsunuz? Yanlışlarımız da vardır
ama
tabii.
Ama bunu zaten insanın bence yani bu, en temel şeylerinden
tabii,
biridir yani yanlış.
Ama bu noktaya doğru böyle yürüdükçe bir takım problemlerin de kendiliğinden çözüldüğünü görüyorsunuz aslında. Ben onun için bu kısmı da çok önemsiyorum. Ama o akşam aldığımız o yükü böyle inanın yani 3,5 yılı geçtik böyle taşıyoruz ve onun ağırlığı hissediyorsun yani.
Siz Giresun'dan hangi yıl ayrıldınız? Okul için daha doğrusu.
Biz evet. Ben 90 yılında Selçuk Hukuku kazandım. Selçuk Hukuku'da Konya'da bir yıl okudum ben. Konya'dan İstanbul Hukuku'a yatay geçiş yaptım.
Bir sene sonra yaptım.
Bir sene sonra yatay geçiş yaptım. Yani ben 90-95 arası Giresun'un dışındaydım. Ondan
İstanbul'da
sonra hep Giresun'da olduk.
Var mı böyle unutamadığınız bir anınız, ilk günler? Tabii zordur yani. Gerçi
İstanbul
siz
zor bir kent ama.
Konya'ya gitmişsiniz hani bir büyük şehirde
tabii,
deneyimde yaşamışsınız.
Konya'ya gittiğim zaman zaten Giresun'dan aslında ayrıldığımız, böyle uzun süreli ayrıldığımız ilk anlar. Konya'da farklı bir şehir. Konya'da hele ki Giresun'la böyle yani ne coğrafi olarak ne de yapı olarak çok
Konya
benzeşmiyor.
Konya dümdüz yer yani sonuçta.
Dümdüz yer, bir geldik baktık her taraf sapsarı. Eylül ayında gitmişsin. Yani şimdi tabii bakıyorsun oraya doğru. Farklı bir şehir tabii, farklı bir aurası var. Ama biz bir yeşilliğin içerisinden gittik yani burada. Biz de her tarafa baktık. Her taraf ağaç. Biz de eğer bir yerde tarlayı ya da bahçeyi böyle müdahale etmezsen 3 sene sonra ağaç olur, orman olur orası. Evet. Onun için bazen bakan beylere de söylediğim zamanlar oldu ya, bazen ya burası orman, biz 3 sene tarla edikmezsek orman oluyor zaten yani, her taraf orman.
Zor bir durum yani.
Evet.
İbrahim Bey'le görüşür müsünüz Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'yla?
Görüşüyorum. İbrahim Başkan başarılı bir başkan. Tabii Konya'da belediye başkanı olmanın da şöyle bir avantajı ya da dezavantajı mı?
Avantajı var, 3 tane bakan var oradan.
Evet. Ya o önemli bir şey tabii. Ya bak şimdi bunu burada söylemekte beis yok. Şimdi tabii Ankara'da her zaman bir taraftan da bir yarış var yani. Herkes kendi iliğiyle alakalı.
Var yani başkanım. Şimdi bunu söylemezsen neden var
ki? Yani ama biz onu sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızla desteğiyle, Allah razı olsun.
Siz
yani bütün bakanlarımız.
Siz durumu daha avantajlı bir şeye çeviriyorsunuz.
Ama bizde de şöyle üstad, yani bunu söyleyince siyaset yapmış gibi oluyor ama ben çok geriden başladım ya. Yani çok geriden başladık biz. Eksilerden başladık. Hı. Hani işin borcu, harcı, kurumsal yapısı, işin hizmet noktası, işin bunları düşündüğün zaman şimdi adam kültürel belediyeciliğe gelmiş. Biz affedersin kanalizasyonla uğraşıyoruz hala. Bunu şimdi nereye kadar taşıyacağız? Sizin
toplantılarda muhtemelen şey diyorsundur. Kardeşim benim yanımda şu an kültür falan konuşmayın, bir durun.
Ama yok, şöyle de bir durum var. Vatandaşın da beklentisi var. Şimdi adam görüyor başka bir ilde. Şimdi bakıyorsun adam orada ne güzel nitelikli işler yapılmış işte. Biz şimdi bilgi evleri yapmaya başladık Giresun'da. Şimdi dördüncüsünü yapacağız. Ben önce
ne zaman başladınız bu bilgi evleri projesine?
3 sene oldu. 3 sene oldu. 3
böyle 4 tane yıldır. İyi bir rakam.
Şimdi tabii bunun şöyle bir avantajı. Önce ben tabii diğer taraflara kanalize olunca şöyle düşündüm ya, acaba ne yapacağız? Bilgi evi tamam yapıyoruz ama. Sonra bir baktık, bir bilgi evimizi açtık. 200 tane acaba öğrenci gelir falan derken 1200 tane çocuğumuz geldi oraya. Şimdi onlara okuldan sonra böyle destek veriyor arkadaşlar.
Çok faydalı bir proje
açıyor. Gerçekten öyle. Niye? Ben onu görünce dedim ki ya gerçekten çok geç kalıtmış bir olay bu. Hani biz bunu böyle hem ön plana çıkartmalıyız. Hem de burada bir taraftan rol model gençlerle birlikte çocukları hiçbir şey yapmasak bile yanlış olmasın. Yani belki sizin alanınızda da giriyoruz ama bütün zamanını internette geçiren çocuklardan spor yapabilen efendim.
Ama çok doğru bir nokta bu.
Tabii yani. Kendi yeteneğini geliştirebilen bir genç bireye dönüştürmeye de çalışıyoruz. Ha biz ne kadar başarabiliriz? Ne kadar başarabilirsek. Yani bu şimdi dördüncüsünü yapıyoruz. 28 mahallem var hedefim. Şimdi yetişir yetişmez yapabiliriz, imkanımız olur ama hedef 28.
2024'e kadar.
Yani 2024'e kadar yetiştiremem.
Başkanım şey soracağım size. Siz okul dönemindeyken de böyle bir siyasi merak var mıydı size?
Ya vardı. Şimdi nasıl vardı? Şöyle söyleyeyim. Bizim dönemlerimiz biraz daha, şimdiki gençler biraz apolitik ama biz biraz daha siyasete dönük.
Sokak çalışmaları yapıyorduk.
Efendim bir takım gençlik çalışmalarımız, daha ziyade bu tür şeylerimiz vardı. İlgi alanımıza giren alanlardı. Ha işte biraz önce dediğim gibi bu yapı içerisinde bir de önümüzde böyle Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider görünce artık böyle çekti olay bizi yani buraya doğru.
Siz AK Parti'nin kuruluşundan itibaren aslında sistemin içinde olan birisiniz yani.
Ben AK Parti'de kurucu il başkan yardımcısı olarak başladım.
Giresun'dan.
Evet. O zaman 28-29 yaşında
başladık. Mesela zor bir şey değil mi bu? Bir adam çıkıyor, bir parti kuruyorum diyor. Şehirlerde de temsilcilikler açıyor işte, il başkanlıkları. Ve siz de bir yola giriyorsunuz. Mesela sizi motive eden şey neydi?
Ya üstad
tamam,
şöyle
Tayyip Erdoğan'ı tanıyorsunuz. İstanbul'da tabii, çok önemli işler yaptı. O dönem çok büyük bir mağduriyet.
Ama bir şeye de kilitlendik bakın o dönem.
Merak ettiğim için soruyorum. Yani gençler açısından da soruyorum bu soruyu.
Ülke bir böyle bir kilit noktasına gelmişti. Yani ben onu sosyolojik olarak, siyasi olarak bunu söylemekte de bir beis görmüyorum. Kilitli bir noktadaydık ve bir şeyin olması gerekiyordu. Onu hissediyorduk yani. Ve o dönem içerisinde işte Cumhurbaşkanımızın lider olarak ortaya çıkmış olması aslında birçok şeyi kopardı ve bizi bu noktaya taşıdı. Ben Giresun'da hemen en genç il yöneticisi olarak başladım.
Siz 30 yaşında mı oluyorsunuz o zaman?
28 yaşındaydım. Pardon, 29 yaşındaydım. 2004 yılında 32 yaşında da il başkanı oldum. 2004-2006 yılında
Türkiye'nin
il başkanlığı
yaptım.
Türkiye'nin
en genç il başkanlarından biriydiniz o zaman.
Hatta muhtemelen belki en genci olabilirim yani. Hı. O zaman çok
şey soracağım başkanım. Sözünüzü unutmayın lütfen. Burayı merak ediyorum. Siz 2001 yılında AK Parti Giresun
İl başkan yardımcısı.
İl başkanlığını kurdunuz, teşkilatı kurdunuz. Evet. Siz orada il başkan yardımcısı olarak görev yaptınız. 2002'de de seçimler oldu. İlk seçimlerdeki motivasyonunuz, heyecanınız, aldığınız oy, o geceyi hatırlıyor musunuz?
Ya o geceyi hiç unutmam ben. Niye? Yani öyle bir dönem yaşamış olmak bizim için ayrı bir şeydi ya. Hele ki buradan 4 tane milletvekili arkadaşımız gitti. Biz tabii şöyle de bir durum oldu o dönem. Dediler ki yönetici 40 arkadaşımız, ya Aytekin işte en gencimiz, gençlik kollarını da kursun falan. İşte biz de oturduk, onunla çalışma yaptık, ilçeler öteye veriyi. Tabii bu tür çalışmalarda gençlik kollarımız hep böyle şeydir yani. İşin taşıyıcı şeyidir. O dönem inanır mısınız o seçimlerde yani gece saat 1'lere 2'lere kadar koşturup gezip sabah saat 6'da 7'de tekrar gelip buradan devam ettik. Bunu böyle severek, koşturarak yaptık yani. Ama o geceyi, o seçim gecesini hiç unutmuyorum yani. Bu çok başka bir ambiyanstı.
Yüzde kaç almıştınız? Hatırlıyor musunuz?
O zaman Giresun'da biz %38'de Karadeniz birincisi olduk. Türkiye'de çok zannederim AK Parti %35 mi 36 mı ne almıştı?
%38 çok iyi bir rakam yani.
Evet,
2002
yani
için.
2002'de Karadeniz birincisi olduk %38'de. Tabii aslında o tarihten sonra da hiç düşmedi. Hep yükselerek gitti.
Şu bakımdan Giresun söylüyorum. Ya şimdi ilk kurulan, yeni kurulan bir siyasi oluşum. Siz tabii ki bir öngörünüz var. Okuldan da alaylısınız biliyorsunuz.
Evet,
ama
evet,
bunu topluma inandırabilmek.
Tabii.
Ki o dönem belki yanlış hatırlıyorum ama Türkiye'de internetle ilgili bile çok ciddi problemler vardı yani.
Tabii internet çok kullanılan bir alan da
değildi. Hatta elektrikle ilgili de çok büyük problemler vardı.
Biz o dönem seçimlerde ben interneti kullandığımızı çok düşünmüyorum. Çok azdı yani evet, böyle internet
elektrikle ilgili bile problemler vardı bu bölgelerde. Yani. Tabii. Ben de orduluyum işte. Haftanın 2-3 günü kesiliyordu yani.
Üstad şöyle Adem Bey, yani bizim coğrafyanın dezavantajlarından birisi ama elektrikle alakalı ciddi bir altyapı sıkıntısı da vardı yani. Ha yok mu, hala ufak tefek sıkıntılarımız var ama o dönemle şu andaki arasında kıyas kabul etmez. Yani öyle sıkıntılar yaşadık.
Ama bu bölgelerde rüzgar çok oluyor ya. Çok fazla. Teller işte ara sıra şak şuk gidiyor.
Yani burada evet. Burada tabii şöyle, biz bunu altyapıyla alakalı da söyleyebiliriz. Çünkü şimdi zaman zaman kıyaslamalar oluyor. Şimdi Orta Anadolu'da diyelim ya da Anadolu'nun bazı yerlerine dümdüz ovada işte yolu yapıp geçiyoruz. Yani biz burada bir kilometre yolu belki Anadolu'daki 20-30 kilometre yolla maliyet aynı çıkıyor. Coğrafya gerçekten.
Ankara'da bunu dillendiriyor musunuz?
Tabii. Bazı toplantılarda söylüyoruz ki yani durumumuzun ne olduğu görülsün. Gerçi biliyoruz yani Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız zaten bölgeden olanlar da var. Ama zor bir coğrafyadayız. Gerçekten zor bir coğrafya.
2023 ne olur?
Şu anda 2023'te hiçbir sorun yok. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı, AK Parti 2023'ü rahatlıkla alabilecek durumda. Hele ki Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimi kazanmasında hiçbir sıkıntı yok. Yani biz onu sahada görüyoruz, okuyoruz. Tabii ekonomiden dolayı, dünyada yaşanan sıkıntıdan dolayı bir geçmişte bir sarsıntı yaşadık ama ne yazık ki bu sarsıntı tabii bütün dünyanın yaşadığı ekonomiden kaynaklanıyordu. Ama hamdolsun şimdi trend yükseliyor, onu görüyoruz sahaya çıktığımız zaman. Bunu aslında biraz önce dediğiniz gibi yani insanların ilgisinden, alakasından, olaya yaklaşmasından onu çok net fark edebiliyoruz.
Siz aynı zamanda tabii fındık da üretiyorsunuz.
Tabii. Giresun'da şöyle, aslında Ordu'da da böyledir.
Giresun mu, Ordu fındığı mı diyeceğim.
O konuya girersek
biraz sıkıntı olabilir.
Biraz sıkıntı olabilir. Ama şu, Giresun fındığı kalite açısından iyidir. Ordu'da Türkiye'nin en fazla fındığını üretir. Yani burada aslında hiçbir sıkıntı yok yani.
Giresun'da yağlı fındık mı daha çok oluyor?
Giresun fındığı yağ oranı yüksek. Onun için Giresun
yağ
fındığı biraz daha...
Yağ oranı yüksek olduğu için yağlı fındık.
Tabii tabii, yağlı fındık derler. Giresun fındığı biraz daha böyle pahalıya satılır. Ama Giresun'da tabii oransal olarak böyle 90 bin ton civarında genelde bir rekolte olur. Yaklaşık 230-240 bin civarında da Ordu'nun rekoltesi olur. Batı'nın işte, onu tam şimdi şey yapamıyorum... Trabzon'un işte Batı'nın rekolteleriyle birlikte döneme göre 500 bin ile 700 bin ton arasında bir rekolte çıkar. Fındık tabii yüzyıllardır devam eden tarım ürünü. Giresun'da bu anlamda hani Giresun'daki ya da Türkiye'deki fındık aslında ekonomiye de çok ciddi bir şeyi var, girdisi var yani. Mesele biraz daha belki fındığı sadece bir fındık olarak değil de biraz daha işleyerek satabilmek, biraz daha markalaştırabilmek ya. Yani.
Tarım Bakanı samimi bir insan Vahit Bey.
Evet, ben kendisini önceden çok tanımıyordum ama birkaç kez
ben
görüştük.
Ben de yangın süreçlerinde tanıştım.
Yani konuya da hakim yalnız.
Hakim.
Bakan Bey bakıyoruz. Konuya da hakim. Sağ olsun. Bakan Bey, tabii şehrimizde şöyle DSE üzerinden bir projemiz var. Biz şimdi suyumuzu merkezde keson kuyularla akarsulardan alıyoruz, kenarlarından. Ve çok enerji maliyetimiz var. Elektrik enerjisi bilhassa maliyetimiz yüksek. Onu şimdi inşallah DSE'yi bir projelendirme yaptı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da bir arıtma tesisi için bir yer, acele kamulaştırma kararı verdi. Şimdi inşallah böyle birkaç sene içerisinde 450 bin nüfusumuz var bizim. 450 bin nüfusun 300 bin nüfusunu ilgilendirecek üst bölgelerden su getireceğiz inşallah. DSE'yi başlayacak. Bizler de tabii zamanla o ödemesini yapacağız.
Su şöyle bir şey başkanım. Varlığında rutin,
evet.
Yokluğunda can yakan.
Çok hassas.
Çok hassas bir konu yani.
Bakın bir şey söyleyeyim. Biz de tabii belediye başkanı olunca görüyoruz onları. Ne kadar hizmet yaparsanız yapın. Ama vatandaşın suyu şöyle yarım saat, bir saat, iki saat kesildiyse geçmiş olsun. Tabii önemli bir şey yani.
Telefonlar patlar vallahi.
Evet. Tabii yani hassas bir konu. Evet. Yani olmasını da hani anormalde karşılamıyorum ya. Doğru olan, insanlar nihayetinde su gerçekten hayati bir konu ya.
Deniz ürünü olarak daha çok hangi balıklar oluyor?
Ya
da
Adem
öyle
Bey,
bir öyle bir kültür var mı yani?
Olmaz mı ya? Bizim kültürümüz hep balık.
Ama şimdi hani balık deyince daha çok hep insanların aklına Trabzon geliyor ya başkanım.
Ama şöyle söyleyeyim. Karadeniz'in her tarafı. Karadeniz balığı bir kere güzel bir balık. Lezzetli bir balık.
Sever misiniz?
Şimdi belli değil mi? Şimdi tabii şöyle, Karadeniz'de fındık birinci derecede geçim kaynağı ama çok göze görünmüyor. İkinci derecede geçim kaynağı balık. Bizim bilhassa sahil bandında devam eden o köylerimiz, o mahallelerimizde çok ciddi manada balıkçılıkla geçinen insanlarımız var. Son dönemlerde de tabii böyle uluslararası balıkçılık yapan büyük balıkçı teknelerimiz falan var. Onlar tabii şöyle Karadeniz'de avlanıyorlar. Hatta bir kısmı böyle Moritanya falan gidenler var. Afrika kıyılarına gidenler var. Ama balık Giresun'un kültürüne de yansımış bir şey. Şimdi bizim yemek kültürümüzde balık baş menüdür ya. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bizde et tamam hamur işi bir yere kadar var ama bizim asıl yemek kültürümüz balık. Ot ve balıktır.
Ot ve balık.
Yani tamamen vejeteryan bir şey var, yemek kültürümüz var.
Buradan duyurulur.
Ve çok ilginçtir bak, kaybolan yemeklerimiz de var. Geçen burası tesisimiz, arkadaşlara söyledim ya bak böyle bir yemeğimiz varmış, biz niye bunu kaybettik, bunu yapalım falan. Aa dediler bu yapılıyor falan. Zargana dibleyesi.
Nasıl bir yemek?
Duydun mu?
Yok duymadım.
Şimdi pancar dibleğimizi duymuşsunuz.
Zargana şimdi balıkla ilgili bağlantılı bir yemek diye düşünüyorum.
Evet, sargan var ya biz sargan deriz zargana.
Tamam.
Zarganadan, şeyden, pancardan yapılan bir dibleğe türümüz var bizim. Onunla beraber yaparlar onu. Çok farklı bir şey.
O zaman bir gün yapıp bizi çağırmanız lazım.
Ne demek?
Yaptırıp yani.
Oraya bakmamız lazım zaten. Çünkü o zaten ağırlık o. Yani ot ve balık.
Ya başkanım şimdi şöyle düşünüyorum. İnsan gerçekten kafayı yer yani. Hani buradan girdikten sonra o Karadeniz sahil şeridine doğru hafiften giriyorsun işte Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Samsun öyle geliyorsunuz. Her birinde yüzlerce farklı yemek çeşidi var. Buradan Rize'ye kadar devam ediyorsunuz. Tatlılar, ana yemekler, yan yemekler, salata çeşitleri. Yani sadece şu arada bile muhteşem bir kültür geçişi var yani yemek konusunda.
Onun için biraz önce başa döndük. Hani şu her bölgenin de aslında böyle özel kendine ait bir kültürel dokusu var, yapısı var. İşte yemekten folklora kadar yansıyor. Bunları böyle her bölgeye ayrı ayrı
özel
değerlendirerek
çalışmak lazım.
Bilhassa balık diyorum bak onu da söyleyelim. Şimdi şehrimizin doğu yakasında Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Ulaştırma Bakanlığımız tarafından Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı yapılıyor şu anda. Hmm. O barınakta tabii hedefimiz şu, tabii o büyük teknelerin giriş çıkışları rahat olabilsin. Onlara bir de büyük bir alanda soğuk hava depolarıyla bir balık hali planlamamız var. Tabii bu şunu getiriyor aslında. Başladı. Hmm. Şimdi devam ediyor yaklaşık 1,5-2 yıldır. 1,5 yıldır
çalışması. O zaman bayağı sona geldi yani.
Tabii. Ama
bu Adil Bey döneminde mi başladı?
Tabii. Adil Bey zamanında başladı. Sağ olsun. Her bir şeyi böyle teker teker takip ediyor. Bir de Giresun'la sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla ciddi bir hassasiyet gösteriyor. Çünkü bu balıkçı barınağı aynı zamanda iş demek Adem Bey. Tamam. Yani balıkçı esnafının için böyle bir merkez demek. Bir de balığı artık ticari bir şekilde getirebilmek.
Bir de bizim üç tarafımız deniz şimdi başkanım. Yani bizim bunu kullanmamız lazım bir şekilde. Türkiye'de bu şu ana kadar pek kullanılamadı yani.
İşte,
tam girişimler oldu ama
tabii,
tam hala istenilen seviyede değil bence.
Tabii yeni yeni böyle şeye getiriliyor. Ve bu buradan hareketle Karadeniz balığının o kalitesini de hani sadece günübirlik tüketmenin dışında bir fabrikasyon hali de getirilebilecek bir ortam oluşuyor.
İşte İzmir Sığacık'ta Orkinos çiftlikleri
evet,
var.
Çiftler.
Japonya'dan gemi geliyor. Gemiler daha doğrusu. Alıyorlar oradan. Hazırlıyorlar. Dolaba koyuyorlar ve buradan
gönderiliyor.
Bir ayda Japonya'ya tekrar geri gidiyorlar.
Tabii.
Ve şeyi açısından da önemli bir ihracat kalemiymiş yani.
Yani burada da bu anlamda çok şey çıkar.
Ben de Orkinos avına çıkan birisi
öyle
olarak.
Mi?
Evet.
Çok
en
güzel.
En şeyi yakaladığımız balık 204 kiloydu bizim mesela.
Ben onu bazen o Orkinos avını falan şeyden bakıyorum. O ilginç
muazzam bir
şeyi var.
Evet. Bir gün sizi çıkaralım başkanım.
Ben Orkinos'a çıkmadık ama Karadeniz'e çıkıyoruz yani arada. Yani
çıkarken tabii, bizi balık. De çağırın ya. Biz
İnşallah.
Türkiye'deki...
Vallahi yeter ki gelin siz. Bence bir de burada şu...
Bir gece sizinle burada balığa çıkalım. Ben arkadaşlarımı da çağırayım.
Çok güzel olur.
Kayıt altına alalım yani.
Vallahi.
Yiyelim sarı şeyleri.
Ya sadece balığa çıkma, balığı yakalayıp aynı zamanda ızgarasını da yaparız yani.
Vallahi ızgara konusunda ben çok mahir değilim yani. Ya. Yakanlar olursa eşlik edebilirim. Evet. Yani. Ben kamp ve bu balık işlerini çok seviyorum.
Ya aslında...
Bunlar çünkü hayata dahil şeyler yani.
Kesinlikle.
Çok yoğun çalışıyorsunuz mesela. Bir sürü işler yapıyorsunuz. Şimdi ben gördüm yani. Şehre girdiğiniz andan itibaren bir değişim kendini hissettirmeye başlamış. İşte ışıklar, yürüyüş alanları, parklar, öbür tarafa gidiyorsunuz. Tabelalar değişmiş, binalar boyamış. Siz bir şey yaptıkça vatandaş size destek olmuş.
Sağ olsun,
çünkü bu karşılıklı olan bir
evet,
şey.
Evet,
yani.
Aynen öyle.
Şimdi mesela ben buraya çok eskiden gelmiştim. Bir arkadaşımızın cenazesi için. Burası yoktu mesela. Evet. Sordum, burası yakın zamanda hizmete giren bir yer olmuş.
Burası
yani.
Bir yılı açtık, bir buçuk yıl.
İşte bir yılda siyasette burası, çok uzun bir zaman değil aslında yani.
Yani burada tabii şöyle, burası şehrin en nadide yerlerinden birisi tabii. Tabii buraya çok ciddi mal, bilhassa gurbetçilerimizin çok ciddi talebi var. Şehir içerisinden de insanımızın misafiri geldiği zaman burada rahatlıkla ağırlayabileceği bir mekan haline getirdik.
Yedik bir şeyler, güzeldi yani, pideler falan.
Şöyle, aslında iyi bir dönemdesiniz. Pidenin dışında balığa da denk geldiniz mi bilmiyorum. İçeride balık olması lazım.
Vallahi bir hamsi pilavı getirdiler ama ben onu tam yiyemedim ya. Biraz öyle bir durum oldu yani. Şimdi ben dikkat ettim, siz çok gülmüyorsunuz. Siyasetçiler de böyle midir ya?
Ya bu aslında bir şey midir bilmiyorum ama aklıma gelince gülüyorum, öyle söyleyeyim. Aklıma gelince gülüyorum.
Ben de çok gülerim biliyor musunuz? Ama ben de güldüğüm herhalde, için fırça yiyorum bazen takipçilerim.
Hayatın böyle ağırlığında böyle surat asılıyor. Anda demek ki aslında gülünce de rahatlıyor insan biliyor musunuz?
Tabii çok zor ve stresli bir iş yapıyorsunuz. Çok bir zor. Karadeniz'de siyaset yapmak da
ben çok zor. Ben onu şöyle söylüyorum, sabah kalkıyorum. Diyorlar ki ya bir sıkıntı var mı? Şimdi sayıyorum, bir sıkıntı, iki sıkıntı, üç sıkıntı. Eğer o gün sıkıntı yoksa bil ki büyük bir problem var. O çok büyük bir problem. Ya orada tedbirli olacaksınız.
Çok iyi bir söz ya. Ben bunu kullanırım yani.
Onu orada şey yapmak lazım.
Sizin bu videonuz var ya, viral olabilir, ben size söyleyeyim.
İnşallah.
Bakar mısınız? Sosyal medyayı takip eder misiniz? Instagram,
ediyorum.
Twitter.
Yani ediyorum ama benimki tabii acemice. Sosyal medya, ama sosyal medya çok ilginç bir alan haline dönüştü yani. Hani biz televizyon döneminin çocuklarıyız diyebiliriz yani. Ama sosyal medya ne bileyim açtı yani. Çok
ben şöyle bir örnek vereyim size. Ben dijital tabii 15 yıllık bir geçmişimiz var. 13 yıl radyo yayınları yaptık. Orada bir sürü önemli konuklar aldık falan. Bu dijital alana geçtiğimde biz işte dijital içerik üretiyoruz, YouTube'a içerik üretiyoruz ve YouTuber'ız dediğimizde kimse şey yapmıyordu yani.
O nasıl bir şeydi?
Ya kardeşim sen geç arkadan çek falan diyorlardı. Şimdi hani sağ olsun bizi görenler abi siz lütfen şöyle önden çekin diyorlar yani. Ben mesela geçen...
Ama siz Zoom'u falan da Zoom mu diye onu şey yaptınız mı, keşfettiniz mi bilmiyorum onları. Takip etmekte fayda var.
Siyasi bir göndermeyi de yaparım diyorsunuz yani.
Yani bu...
Nasıl buldunuz onu? Sayın Kılıçdaroğlu'nun performansını nasıl buluyorsunuz?
Valla bana bir şey söylemek düşer mi bilmiyorum ama hani söylenecek benim açımdan o hele Zoom'dan sonra söylenecek çok fazla bir şey yok yani. Biz kendi işimize bakalım.
Siz duygusal bir misinizdir eşinize karşı?
Ya şöyle...
Ama burada böyle, objektif olun, siyaset
ya
yapmayın.
Bak gerçekçi
yenge
olayım ben.
Yenge izleyecek bunu.
Evet izler. Onun için biraz dikkatli olmam lazım. Şimdi çok böyle dışarıdan şey gördüm ama aslında duygusal bir adamım ya. Yani. Böyle çok şey görünmem
sanki
yani.
Sanki siz böyle içinize ağlarsınız gibi bir şey hissediyorum.
Var aslında biraz ya. Var yani biraz. Çok hissettirmemeye çalışıyorum ama var ya.
Şey, Türkiye'deki babalar gibi aslında yani. Ortalama öyledir ya. Çocuk askere gider aslında baba çok duyguludur ama o böyle içinde...
Ama demek ki bu bir kültür böyle aktarılarak geliyor herhalde ki bizim geçmişimizde de böyleydi yani.
Ben de çok ağlarım biliyor musunuz? Hüngür hüngür ağlarım mesela.
O daha iyi aslında.
Vallahi öyle.
O daha iyi yani.
Bence şey diyorlar ya hani Aytekin abi ya erkekler ağlamaz falan diye. Ben katılmıyorum abi. Dünyanın bence en güzel, en samimi, en doğal, en çıkarsız şey ağlamak yani. Yani düşünsene. Bu... Mesela kız arkadaşından ayrılıyorsun. Bir kaybı hissediyorsun ve bunun bir üzüntüsünü yaşıyorsun. Anneni kaybediyorsun, babanı kaybediyorsun veya çok sevdiğin bir şeye ulaşamıyorsun falan, bir duygu da belli ediyorsun yani.
Ama şöyle bakın yani bu Allah'ın yarattığı, insana verdiği bir özellik. Şimdi bu özellik kullanılmayacak olsa Allah niye versin yani?
Aynen efendim. Kullanın. Yani, bu da çok iyiydi.
Yani insan kulağını kullanmaz mı ya da burnunu kullanmaz mı yani? Böyle bir şey demek ki yani. Bence olması gereken bir şey ya. Ama o baskı mı diyelim, o kültürel genetik aktarımı belki bize böyle bir rol biçiyor yani.
Ya çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir röportaj alanı açtınız bana. Aslında siyaseten birçok şeyi de konuştuk. Ve bir siyasetçinin de o taraftan merak edilen birçok şeyini de konuştuk. Size şeyi soracağım. Bunu mesela çok merak ederim ben. Şimdi siz Giresun'da aslında çocukluğunuz geçti. Burada top oynadınız, diziniz kanadı, aşık oldunuz, şehri terk ettiniz, başka bir diyara okumaya gittiniz. Ama bir gün geldi, otobüsün üzerine çıktınız ve oy istediniz yani. O otobüsün üzerine çıkıp oy istemek çok zor bir şey. Ben hayatımda bir kez şahit oldum böyle bir şeye. Başka bir ambiyans var orada. Herkes size bakıyor. Siz yukarıdasınız, elinizde bir mikrofon var. Herkesi ikna etmek zorundasınız.
Acaba ne diyecek?
Yanlış bir şey konuşamazsınız.
Acaba ne diyecek?
Çünkü rakipler de var, tabii, takip ediyorlar. Tabii. Çekiliyor, kameralar var falan.
Her şey de hassas yani. Ya orada Adem...
Heyecan oluyor mu orada?
Heyecan olmaz mı? Tabii ki heyecan oluyor. Benim o anlamda şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu şehirde doğdun, büyüdün ve kendi şehrindesin. Yani bir kere bu, bir de kendi, nasıl söyleyeyim, çocukluğundan beri yaşadığın insanlarla birliktesin. Sayıca çok da olsa herkes aslında bizim buradaki yani arkadaşımız, komşumuz, eşimiz, dostumuz, hemşerimiz.
Bir şekilde dokunmuşsunuz.
Bir şekilde yani. Tabii görüşmüşüzdür. Şimdi burada bir avantajım var. O da şu, siyaset içerisinde otobüsün üzerine ilk defa çıkmadım. İl başkanı olarak çıktım. İlçe başkanı olarak çıktım. Ben iki dönem il başkanlığı yaptım. Bir dönem ilçe başkanlığı. Hatta bir dönem il başkanlığı yaptım. Sonra Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken bizi tekrar ilçe başkanı olarak atadı.
Zor bir şey değil mi bu?
Aslında
Gerçekçi olalım yani. Bir görev yani. İl başkanısınız.
Tabii bir görev. O...
Şehrin patronuyken siyaseten yani kendi şeyinizde ilçeye gidiyorsunuz.
Tabii ama şöyle bakıyoruz olayı. Tabii bu bir görevdir diye de bakıyoruz. Çünkü tamam il başkanlığı da yaptık ama ilçe başkanlığında da bir ihtiyaç var. Orada olacağız.
Bir de bu çok olan bir şey de değil yani. Bu reis
yok. Belki Türkiye'de de yoktur.
Sayın Cumhurbaşkanı'na sizin belki diyaloğunuzla ilgili de olabilir bu yani.
Sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten verdiği görev başımızın gözümüzün üstüne. Ondan sonra tekrar
bu
il başkanlığı yaptım.
Bu yol arkadaşlığı aslında değil mi? Dava arkadaşlığı bu oluyor.
Ben bu arada il başkanlığından sonra Demokrasi Hakem Kurulu'nda, Disiplin Kurulu'nda da görev yaptım. Yönetim Kurulu olarak da görev yaptım. Hmm. Yani bu anlamda
hayır şey diyorum. Mesela size telefon geldi. Aytekin sen Giresun İl Başkanlığı için kadronu oluştur. Bismillah de. Okey. Bu çok güzel bir şey. AK Parti'nin Giresun'daki il başkanısınız. Tabii. Bir sürü ilçe var falan. İlçe başkanları. Ama bir telefon daha görüyor. Aytekin biz seni işte
ilçe başkanı
yapıyoruz. Sen oraya bir ekip kur. Şimdi burada koşulsuz evet demek. Bu nefsi ki, bir kere çok önemli bir şey. Şimdi birbirimizdeki şey yapmayalım yani.
Çok doğru.
İşte bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşlığı dediği şey bence tam olarak bu. Dava arkadaşlığı. Makamlar gelir geçer. Yükselirsin, alçalırsın. Ben tebrik ederim sizi yani.
Yani bu aslında
bu
bir şey de öğretmiş.
Bu noktada birçok insanın da bıraktığını da veya böyle bir içeriden şey yaptığını da biliyoruz yani.
Yok yani öyle bir şey yapmak bize zaten yakışmaz. Hele ki biraz önce söylediğim gibi bir lider yakalamışsın. Yani onun peşine takılıp gitmek böyle bir şey. Yani öyle yapmamız lazım. Orada ama bir şey daha vurgulamam gerekiyor. İl başkanlığından sonra ilçe başkanlığı yaptım ama siyaseti de biraz ilçe başkanlığında öğrendik biz de. Onu da söyleyeyim ya. İlçe başkanlığı ya bizim gibi şehirlerde biraz farklı bir alan. Biraz daha vatandaş içine giriyorsun. Daha şey yapıyorsun. Ben şimdi Giresun'da ilçe başkanıyken mahalle yönetimleri kurduk. Önceden biraz daha kağıt üzerindeydi. Şimdi onu aktif hale getirdik. Onlara yönetimler kurduk. Sonra baktık ki aslında siyaset tabana indikçe daha da güzelleşiyor, şekilleniyor yani. Yani insanı tanıyorsun. Gittiğin mahallede Mehmet abi ne haber? İşte Ayşe teyze nasılsın falan diyebilmek bizim gibi şehirlerde. Tabii büyük şehirlerde bu kadar belki imkan dahilinde değil ama bizim şehirlerde önemli bir şey. İnsanları görmek, tanımak, bilmek lazım orada.
İlçe başkanı oldunuz. Ne kadar? Bir dönem mi?
Bir dönem ilçe başkanı.
Sonra
yaptım.
Bir telefon.
Sonra tekrar...
Gece çalıyor telefon 12.
Tabii o arada aralar var.
İlden ilçeye sonra tekrar ile geldiniz.
Tabii sonra tekrar ile geldik. Sonra da tabii o süreç tekrar...
Zor bir dönem ama ya.
Genel seçim oldu. Ondan sonra yerel seçim yaklaştı. Bize en son noktada yine il başkanı geldi. Dediler sen hadi çık bakalım yere bir görün bakalım deyince biz bu sefer tabii belediye başkanlığı için çıkmış olduk ama zor bir süreçti ama bir şey daha var. Tabii bir tecrübe de oluşuyor burada. Bir seçime giriyorsun. Seçimi kazanmak tabii zor bir süreç.
Bir de seçim
sonra bıçak sırtı her ihtimal var. Ama bazen de risk alıp böyle gitmek lazım ama hamdolsun 3,5-4 yıla yaklaşıyoruz. Bir de iyi bir kanal yakaladık. Yani buradan bir hizmet kanalı yakaladık. Yani Giresun şekilleniyor ve değişiyor. Ben onu hani tek tek anlatmak bizim için zor bir olay. Ama bu yaşanıp görüldükçe benim de hoşuma gidiyor. Diyoruz ya aslında doğru bir yalanmış ya. Demek ki biraz böyle.
Başkanım ben çok teşekkür ederim ya. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Aslında siz de dertleşmiş oldunuz bir yandan da yani.
Aslında benim de buna ihtiyacım varmış yani.
Aynen. Arada bir başkan bir konuşturun abi.
Ya biz aslında eksik bırakmışız yani bu Adem Bey. Onu görüyorum. Biz çünkü genelde şöyle ya işte onu yaptık, bunu yaptık, şunu. Olay aslında biraz da anlatmak lazım ama anlatırken de doğru ya, biraz da dertleşmek gerekiyor
yani.
Yani
şöyle bir şey var başkanım yani. Hepimiz insanız. Bazen fikirlerimiz ayrışabilir. Bazen biz siz, çünkü siz yöneten kısmındasınız, eleştirebiliriz. Ama sonuç olarak bence Türkiye'de yaşayan insan, makul olan insanların %95'i bu ülkenin iyiliğini ister.
Kesinlikle.
Ama bunu evet. böyle gitmesini ister, ama böyle gitmesini ister. Hep ileriye gitmesini ister. Dolayısıyla bugün ben sizinle oturup devlet, bayrak ve millet ekseni içerisinde olan herkesin oturup konuşabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle, bir bardak çay içebilirsiniz. Fikirler ayrı olabilir, düşünceler ayrı olabilir, ideolojiler ayrı olabilir. Olmalıdır da zaten. Herkes aynı görüşte olursa zaten böyle bir Türkiye ve böyle bir dünya yaşanılmaz olur yani.
Ben bugün meclisin 2022 yılının son toplantısını yaptım.
Bütçeyi kapattınız.
Bütçeyi kapattık efendim. Şeyleri yaptık. En son arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Yani bunun içerisinde bütün gruplar var. Orada da aynısını söyledik işte. Ya dedik ya biz farklı düşündük, farklı konuştuk, farklı şeyler seslendik ve bu şehir için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Giresun için ne üretebiliriz? Herkes kendi zaviyesinden olaya bakıyor. Doğru olan neyse onu seslendiriyor. Mesela ya bir iletişim kanalı da kurmak lazım yani.
Vallahi ben sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Bunu kendim açısından bir kazanım olarak görüyorum. Geçmiş açısından da bir kayıp olarak görüyorum.
Sağ olsun.
Ama sadece benim açımdan değil, sizin açınızdan
benim açımdan da. Benim açımdan daha fazla olabilir.
Vallahi bence bu arada siz çok güzel gülüyorsunuz. Bence gülmeyi sıklaştırmak lazım.
Ya evet. Yalnız bazen unutuyorum gidiyor yani. Çok teşekkürler arkadaşlar.
Vallahi elinize gerçekten sağlık. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar Giresun Belediye Başkanı. Biz abi diye başladık. Çünkü sohbet çok samimi gelişti.
Sağ olasın.
Aytekin Bey'le birlikteydik. Aytekin abiyle birlikteydik. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla birlikte olacağız. Ben bugün şunu gördüm. Biz biraz da dolaştık Giresun'da. Gerçekten Türkiye'nin her yerinde bambaşka yerler, bambaşka lokasyonlar, destinasyonlar ve güzellikler var. Yani biraz gezmek lazım. Biraz görmek lazım. Ezanla birlikte de kapatmış olalım. Hepinize keyifli izlemeler.